Elçilerin İşleri 8. bölümdeki temel konu Ham oğlu Etiyopyalı Hadımas ile yapılan görüşmedir. Şimdi Elçilerin İşleri kitabının 2. ana bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Hatırlayacaksınız Elçilerin İşleri kitabını 1. bölüm 8. ayetteki buyruğa göre bölümlere ayırmıştık. İlk olarak Yeruşalim'de tanıklık etmeliydiler. Şimdi ise Rab İsa Mesih'in kutsal ruh ile elçiler aracılığıyla Yahudiye ve Samirye bölgelerinde yaptığı şeyleri birlikte göreceğiz. Kitabın bu 2. bölümü 8 ila 12. bölümler arasındaki kesimdir. 7. bölüm çok ender rastlanan bir olayla sonuçlanmıştı. Bu olayda ilk dönem inanlar topluluğuna en büyük etkide bulunmuş iki genç adam bulunmaktaydı. Bunların birincisi inanlar topluluğunda bir hizmetçi olan inancı uğrunda öldürülerek inanlar topluluğunun öldürülen ilk inanlısı sıfatıyla bilinen İstefan'dı. Diğeri ise İstefan'ın taşlanmasında büyük bir rol oynayan Saul adlı genç bir ferisiydi. Saul inanlar topluluğunun baş düşmanı oluyor, inanlar topluluğu ise dağılarak yayılıyordu. Elçilerin İşleri 8. bölüm 1. ayet şöyle der. İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Saul, İstefanos'un öldürülmesinde başrolü oynamaktaydı ve burada sevinme aşamasındaydı. Tarsuslu bu genç adam Saul, İstefanos'un yüzünü gördüğü zaman hayretler içinde kalmıştı. İstefanos yukarıya, göğe bakıyor ve orada insanoğlunu Tanrı'nın sağında görüyordu. Genç Saul de yukarıya bakmış ama herhangi bir şey görmemişti. Ne var ki bir şeyler görebilmeyi oldukça arzulamıştı. Biraz daha sabretmesi gerekiyor çünkü yakında bir şey görecektir. Bence Saul'u Rab İsa'nın Şam yolundaki görünmesine hazırlayan kişi İstefanos olmuştur. Bu olaylarda Saul'u inanlılar topluluğunun baş düşmanı olarak görüyoruz. Bu baskılar sonucunda inanlılar topluluğu dağılmak zorunda kaldı. Aslında inanlılar topluluğuna bir yerde iyilik yapılıyordu böyle yapmakla çünkü inanlıların hepsi Yeruşalim'de oturuyordu ve sanımca Tarsuslu Saul'un yönlendirdiği baskılar olmasaydı Yeruşalim'den ayrılmaya hiç de niyetleri olmayabilirdi. Rabbin onlara girmelerini söylediği bir sonraki bölge ise Yahudiye ve daha sonra Samiriye bölgeleriydi. Yahudiye, Yeruşalim'in bulunduğu yer ve çevresi, Samiriye ise Yeruşalim'in kuzeyinde kalan yerlerdi. Elçilerin İşleri 8. bölüm 2. ayette ise bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular diye yazmaktadır. Burada Mesih inanlılarının ölülerini gömme konusunda birkaç söz söylemek isterim. Mesih inanlısının gömülmesi tarlaya tohum atılmaya benzer. Bu vücudun diriliş gününe kadar uyuması için bir odaya yatırılması gibi bir şeydir. Paulus 1. Selanikliler 4. bölümde böyle anlatmaktadır. 1. Korintliler 15. bölümde de bedenden bir tohum olarak söz edilmektedir. Ölü bir bedeni toprağa gömmek tohumun tanıklık edici özelliği gibi bir şeydir. Bu o bedenin gelecekte dirileceğine olan imanımızın kanıtıdır. Kuşkusuz İstefanos'un bedeni korkunç bir şekilde darbe yemiş, taşların etkisiyle parçalanmıştı. Onu yavaş bir şekilde kaldırıp gömdüler. İstefanos kendisini bekleyen Mesih'in yanına gitmişti. Bedeni de dirileceği güne kadar beklemek üzere toprağa girmişti. Elçilerin İşleri 8. bölüm 3. ayette ise Saul ise inanlar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu diye yazar. Bu genç adam çok hırslı bir adamdı. Bu adam daha sonra Filipeliler 3. bölüm 6. ayette öylesine çaba harcadım ki kilise topluluğuna saldırıda bulundum diye yazacaktır. Elçilerin İşleri 8. bölüm 4. ayette bunun sonucu dağılan imanlar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı diye bize aktarımda bulunur. Burada kendilerine yapılan baskının yarattığı etkiyi görmekteyiz. Aslında bu baskılar inanlılar topluluğuna herhangi bir engel oluşturmamış, tersine imanlılar topluluğunun işlerini ilerletmişti. Daha sonra Paulus Roma'da hapsedildikten sonra buna benzer başka bir tanıklıkta bulunarak Filipeliler 1. bölüm 12. ayette şöyle yazar. Kardeşler şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Ben inanlılar topluluğuna dışarıdan bir zararın geleceğine inanmıyorum. İnanlılar topluluğu bu bölümde biraz sonra göreceğimiz gibi içeriden zarar görebilir. Filipus, İstefanos'un ölümünden sonra yurt dışında en etkin tanıklardan biri oluyor şimdi geldiğimiz bölümde. Şimdi Tanrı'nın güçlü bir şekilde kullandığı ikinci hizmetçi ile karşılaşmaktayız. Elçilerin İşleri 8. bölüm 5. ayette Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı diyor. Rab İsa onların Yeruşalim'de, Yahudiye'de ve Samiriye'de kendisinin tanıkları olacağını söylemişti. İşte Tanrı sözü şimdi de Samiriye'ye ulaşıyordu. Elçilerin İşleri 8. bölüm 6. ayette Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler diye yazar. İnanlar topluluğunun ilk günlerinde mucizeler yaratma ve şifa verme türündeki belirti armağanları İstefanos'un vardı. Şimdi Filipus'un da bu aynı armağanlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu armağanlara o günlerde herkes sahip değildi. Sadece liderlik konumunda bulunanlar, dünyaya Rabbin sözünü duyuranlar bu armağanlara sahiptiler. Evet, bu armağanlar elçilerin döneminden sonra ortadan kalktılar. Kutsal kitabın bütününün tamamlandığına iman eden bir insanın elindeki en etkili silah, doğru ve sağlam bir biçimde kutsal kitabı öğrenmiş olmasıdır. Yani Tanrı sözü tamamlandıktan sonra kişinin en etkili silahı kutsal kitap olmuştur. Bu kişinin elinde tam olarak Tanrı sözü vardır. Bugün tek ve sağlam gerçek Tanrı sözüdür. Bugün Tanrı tamamlanmış, insanlara verilmiş olan kendi sözü aracılığıyla insanlara ulaşmakta ve onlara konuşmaktadır. Elçilerin İşleri 8. bölüm 7 ve 8. ayette birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu diye yazıyor. Kurtuluşla ilgili iyi haber şimdi Samiriye bölgesine de ulaşmıştı. Filipus'un söyledikleri Samiriye'de rahatlıkla kabul ediliyor ve her yerde bu iyi haber insanlara büyük bir sevinç getiriyordu. O günlerde inanlılar topluluğu çok hızlı büyüdüğünden topluluklara gerçek anlamda inanlı olmayan insanlar da katılmaya başlamıştı. Her ne kadar bunlar gerçek inanlılar değildilerse bile inanlı olduklarını iddia ediyorlardı. Şimdi bunlardan bir tanesini göreceğiz. Bu kişi büyücü Simon'dur. Elçilerin İşleri 8. bölüm 9. ayette ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu diye yazıyor. Büyücü Simon kendisini büyük ve önemli biri olarak gören birisiydi. Aynı şeyi bugün de görmekteyiz. Eğer birisi imanla şifa dağıttığını iddia ederse inanın bana o kişiye hemen aynı gözle bakılıyor. İnsanlar böyle imanla şifa dağıtanların alçak gönüllü olduklarını söyleyebilirler. Birisinin insanlara şifa verdiği ve orada bu armağana sadece kendisinin sahip olduğunu ima ettiği bir yerde alçak gönüllülük bulunamaz. Bu büyücü Simon'un yaptığı gibi kendisini önemli biri olarak görmek demektir. Elçilerin İşleri 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi diye yazıyor. Bu insanlar Simon'un bir Tanrı kadar yetkin olduğuna inanıyordu. Tıpkı o insanlar gibi bugün de böyle aldatılan, gözleri büyülenen insanlar ne yazık ki vardır. Dostum, kimsenin etkisinde kalarak büyülenmeyin. Birisi Tanrı sözünü vaaz ediyorsa bile o insana bakmayın. Bu insanın gerçeği söyleyip söylemediğini anlayasınız diye Tanrı'nın sözüne bakın. Tanrı'ya bakın, ona dönün. Gözleriniz bir insanın üzerinde olduğu zaman bakışlarınız Rab İsa'dan ayrılmış demektir. İşte Samiriye'de de aynen böyle olmuştu. Elçilerin İşleri 8. bölüm 12. ayette ise ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular diye yazıyor. Filipus Samiriye'de sevinç getirici haberi vaaz ederek duyurdu ve bu hizmetinin sonucu olarak birçok erkek ve kadın iman etti. Sonra Simon Filipus'un yanından ayrılmadı ve öyle anlaşılıyor ki Simon Filipus'un verdiği hizmet sonucunda imana geldiğini belirtmek istiyordu. Bence Simon inanlılar topluluğundaki Hristiyan adıyla ortaya çıkan ilk sahtekardı. Ama ne yazık ki son sahtekarda değildi. Simon Samiriye'yi baştan aşağıya silip süpüren ruhsal uyanış sırasında Filipus'un hizmeti altında kendisini de diğerleri gibi bir imanlı olarak görüyordu. Elçilerin İşleri 8. bölüm 13. ayette ise Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü diyor. Simon iman edip vaftiz olarak Filipus'un yakın bir arkadaşı oldu. Görseydiniz siz de onu gerçek bir Tanrı çocuğu zannedebilirdiniz. Ne var ki yüreğinde tam bir tövbe ve dönüş yoktu. Daha sonra da göreceğimiz gibi kendilerinin imanlı olduklarını söyleyen ama yeniden doğuşu olmayan insanlar bulunmaktadır. Bunlar kafalarında imanla ilgili bilgilere sahiptirler. Diğer inanlarla birlikte girip çıkarlar ama henüz kurtulmuş değillerdir. Suyla vaftiz edilmiş olsalar dahi kutsal ruh aracılığıyla İsa Mesih'e vaftiz edilmemişlerdir. Bugün de böyle çok sayıda insan var. Radyo dinleyicilerimizden birçok mektup alıyorum. Bunların birçoğu bana kutsal kitabı bizim programımızla birlikte incelemeye ve çalışmaya başladıklarından bu yana kendi inanç ve imanlarını sınadıklarını yazıyorlar. Bunlardan birçoğu sadece birisinin peşinden gittiklerini, gerçek anlamda tövbe edip yeniden doğmadıklarını fark etmişlerdir. Elçi Paulus 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette şöyle yazıyor. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. Simon adındaki bu adam dıştan büyük tuzakları ayarlamıştı. Kendisine sorulduğunda İsa'ya iman ettiğini söyleyerek vaftiz bile olmuştu. Ama onunkisi gerçek bir iman değildi. Elçilerin İşleri 8. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında şöyle yazar. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı, o kadar. Elçiler kutsal ruhun Samiriye bölgesinde büyük işler yaptığını duyunca Petrus ile Yuhanna'yı oraya götürdüler. Petrus ile Yuhanna oraya vardıklarında sözde inanlı olduklarını söyleyen ama gerçek anlamda yeniden doğmamış birçok insanla karşılaştılar. Bu insanlar kutsal ruh aracılığıyla Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna vaftiz edilmemişlerdi. Bu insanların yüreklerinde Tanrı'nın ruhu henüz yerleşmemişti. Bunlar kurtulmamışlardı, sadece dıştan bazı törenlere katılmışlardı. Sevgili dostum, suyla vaftiz olmanız, bir tür dinsel dua ya da törenden geçmeniz sizi gerçek Hristiyan, yani gerçek anlamda Mesih inanlısı yapmaz. Bu gerçek Simon'un bu şekilde davranmasının gerisinde yatan nedenleri de ortaya çıkartıyordu. Simon mucize gerçekleştirme düşüncesine bayılan bir kişiydi. Elçilerin İşleri 8. bölüm 17. ayette Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar diye yazar. Belki Filipus müjde ile ilgili bütün gerçekleri ve koşulları anlatmamış olabilir. Belki de onlar bu şeyleri kabul etmemişlerdi. Ama her iki durumda da bunlar elçilerle ortak bir duruma getirilmişlerdi. Artık İncil'e ve Rab İsa Mesih'e inanıyorlardı. Kutsal ruh artık onların yüreklerindeydi. Bence bu durum o günün tarihi kapsamına gerçekleşmiş bir olay olarak görülmelidir. İncil'in duyurulması için her yeni bölgeyi hazırlamak elçilere verilen bir görevdi. İncil, yani sevinç getirici haber, Pentekost gününde Yeruşalim'de de verilmişti. Petrus ve Yuhanna bu iyi haberi Yahudi'ye ve Samiriye'ye götüreceklerdi. Paulus Yahudilerin dışındaki uluslara gönderilen bir elçi olacaktı. İsa Mesih bütün bunları emretmişti. Onun bu emirlerinin şimdi Samiriye'de gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Elçilerin İşleri 8. bölüm 18 ila 19. ayetlerde şöyle yazar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Simon bu armağanı satın almak istiyordu. Peki niçin istiyordu? Çünkü bu adam dinci bir sahtekardı. Dini kendi kişisel çıkarları için kullanmak amacındaydı. Bugün de insanlar tarafından buna benzer iddialar öylesine çok ortaya çıkıyor ki, bu insanlar yapmış oldukları toplantılarda çok büyük mucizelerin gerçekleştiğini iddia ederek yine alçak gönüllü bir şekilde kendilerinin bu işlere karışmadıklarını söylüyorlar. Eğer öyleyse neden bu aldatmacanın devam edip sürmesine göz yumuyorlar? 9. ayette Simon'un halkı şaşkına çevirdiğini okumuştuk. O günden bugüne dini sahtekarlar ortaya çıkmaya ve insanları şaşkına çevirmeye devam etmişlerdir. Dışarıdan yapılan baskı ve zulüm inanlılar topluluğunu hiç yaralamamıştı. Bu baskılar inanlıların dağılmalarına yol açmış, bu da İncil'in daha çok duyurulup yayılmasına neden olmuştu. İnanlılar topluluğunu yaralayan şey içeride bulunup kendilerinin inanlı olduklarını söyleyen ama gerçekte inanlı olmayan sahte, ismen Hristiyanlardır. İnanlı topluluğu bir yara almışsa daima kendi içerisinden almıştır. İsa Mesih'in yaşamında da bu aynı şeyi görmekteyiz. İsa Mesih içeride bulunan biri tarafından ele verilmişti. O kişi kendi öğrencilerinden biriydi ve İsrail ulusuna Mesih'i duyursun diye yetiştirilmişti. İsa Mesih'i Roma İmparatorluğu'nun eline kendi ulusu verdi. Romalılar da onu haça gerip öldürdüler. Bugün de Hristiyan kiliselerinde İsa'yı ele vermeye hazır milyonlarca sözde Hristiyan adıyla bilinen imansız kimseler vardır. Bu durum Truva kentindeki tahta ata benzer. Bu tahta at içeriye girinceye dek Truva kenti içeriye girilemeyen sapasağlam bir kentti. Şeytan inanlılar topluluğuna dışarıdan baskıda bulunarak onunla içeriden savaşıyordu. Ama onun bu baskısı hiç de işe yaramadı. Bu durum sadece İncil'in daha çok yayılmasına neden oldu. Bunun üzerine şeytan içeriden çalışmaya karar verdi. Şeytanın girip zarar verebileceği yer inanlılar topluluğunun içerisidir. Bu gerçeğe bugün çok sayıda topluluk çobanı tanıklık edebilir. Elçilerin İşleri 8. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Petrus, paran da yok olsun, sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu adamın tövbe edip yeniden doğmadığını işte bu nedenle biliyoruz. Simon Petrus bu büyücü Simon'un yüreğinin Tanrı önünde doğru olmadığını söylüyor. Büyücü Simon kurtulmuş, tövbeli, gerçek bir imanlı değildi. Onun en büyük ilgisi para kazanmaktı. Bu adam için hayatta en önemli şey paraydı. Elçilerin İşleri 8. bölüm 22 ila 23. ayetlerde bu kötülüğünden tövbe et ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum, diyor. Simon Petrus'un söylediği sözlerden daha etkilisini sanırım söyleyemezdik. Elçilerin İşleri 8. bölüm 24. ayette Simon, benim için Rabbe yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Büyücü Simon kurtulmak istemedi. Kurtuluşu için diğerlerinden dua etmelerini istemedi. Onun istediği tek şey bütün bu kötü şeylerin başına gelmemesiydi. Bu adamın gerçek anlamda tövbe ederek Mesih'e gelip gelmediğini bilmiyoruz. Elçilerin İşleri 8. bölüm 25. ayette Petrus'la Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler diye yazıyor. Müjdeli haber olan İncil dünyanın en uzak köşelerine kadar yapacağı yolculuğa başlıyordu. Bu ilk olarak Yeruşalim'de başlamıştı. Elçiler oradaydı ve orada bir inanlı topluluğu kurulmuştu. Topluluğun merkezi çok geçmeden Antakya'ya taşınacaktı. Ondan sonra da Efes'e geçecekti. Daha sonra İskenderiye, sonra da Roma'ya. Bugün imanlar topluluğunun yeryüzünde belirli bir merkezinin bulunduğunu sanmıyorum. Çünkü inanlılar topluluğu yeryüzünün her tarafına yayılmış durumdadır. Bence İncil'i dünyanın en uzak köşesine kadar duyurmanın en etkili yollarından birisi ise radyo yayınlarıdır. İnanlılar topluluğu radyo yoluyla İncil'in her tarafa duyurulduğu 1. yüzyıldan bu yana bir daha yapılmayan şeyi yapabilmektedirler. 8, 9 ve 10. bölümlerde birbirinden güzel 3 tövbe olayıyla karşılaşıyoruz. Bence bu üçü bize özellikle ders olsun diye seçilmiş ve verilmiştir. 8. bölüm Ham oğlu Etiyopyalı Hadımas'ın tövbesini yani Rab'be gelişini anlatır. 9. bölüm Sam oğlu Tarsuslu Saul'ün tövbesini, 10. bölümde Yafet oğlu Romalı yüzbaşı Cornelius'un tövbesini anlatmaktadır. Anımsayacaksınız, tüm insanlık ailesi bu üç sıralamaya bölünmüş durumdadır. Bu Nuh tufanından sonra etnolojik ve coğrafi özelliklere göre yapılan bir bölünmeydi. Ham, Sam ve Yafet Nuh'un oğullarıydı. Bu bölümlerde İncil haberinin insanlık soyunun bu üç kesimine birden ulaştığını görüyoruz. Bu arada bu örneklere bakarak gerçek bir tövbenin olabilmesi için üç önemli faktörün göz önüne alınması gerektiğini göreceğiz. Bu üç faktör, yani bu üç olayın her birinde açıkça görülen faktörlerdir. Birinci olarak kutsal ruhun işleyişi gelir. Filipus adlı inanlıyı Tanrı ruhunun etkin bir şekilde işlemekte olduğu Samiriye'ye götürdü. Kutsal ruh onu Gazo'ya inen yola götürürken bu adam onun Etiyopyalı Hadımas'ın yüreğinde işlemekte olduğunu da görüyoruz. Tanrı ruhu önden gidip hem Hadımas'ın yüreğini hem de konuşacak kişi olan Filipus'u hazırlıyordu. Tanrı ruhunun bu tür yönlendirişi kesinlikle gereklidir. Korkarım kutsal ruhun yönlendirilmesi olmadan kargaşa dolu birçok şahsi işlere girişilmektedir. Bence herhangi bir kimseyle konuşmadan önce kesin ve etkin bir şekilde dua etmemiz gerekmektedir. Kişiye Rab'be anlatmadan önce ilk olarak o kişiyi Rab'be anlatmamız gerekir. Önemli olan bizi yönlendirsin diye kutsal ruha ihtiyacımız olduğunu söylememiz değildir. Önemli olan ihtiyacımız olan şey kutsal ruhun önden gidip yolu hazırlaması ve sonra bizi bulunduğu yere çağırmasıdır. Biz Tanrı ruhunun gittiği yerlere gitmek istiyoruz. Evet, gerçek bir tövbede, Rab'be yapılacak gerçek bir dönmede aranan ilk koşul budur. Çünkü bu koşulu hem Etiyopyalı Hadımas'ın, hem Tarsuslu Saul'ün, hem de Romalı yüzbaşı Cornelius'un tövbe edip Rab'be gelişlerinde açıkça görmekteyiz. İkinci olarak Tanrı sözü. Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur, diyor. Romalılar 10. bölüm 17. ayet. İkinci koşul ya da gerekli olan şey Tanrı sözüdür. Kutsal ruh Mesih'le ilgili gerçekleri alacak ve bunları insana açıklayacaktır. Tanrı sözünü kullanan Tanrı'nın kutsal ruhudur. Ancak bu arada bir aracı olarak insanda bulunmaktadır. Üçüncü olarak Tanrı adamı gelir. Tanrı ruhu bir kimsenin yeniden doğması ve Tanrı'nın çocuğu olması için Tanrı sözünü duyuran bir Tanrı adamını kullanır. Bunu biraz sonra Etiyopyalı Hadımas'ın olayında göreceğiz. 8. bölümün 2. kesiminde Filipus'un hizmetinin başka bir yönünü görmekteyiz. Kurtuluşla ilgili iyi haber tüm Samiriye'ye yayılmıştı ve orada birçok inanlı vardı. Ama bu arada Samiriye'deki inanlı topluluğunu şeytanın büyücüsü Simon aracılığıyla içeriden yıkmaya çalıştığını görmüştük. Şimdi ise Filipus'un Etiyopyalı bir hadım ağasıyla birlikte edindiği tecrübeyle karşılaşıyoruz. Filipus bu kişiyi Rab'be tanıştıracak ve bu adam Tanrı'ya gerçek anlamda hizmet eden bir inanlı olacaktı. Elçilerin İşleri 8. bölüm 26. ayette şöyle yazar. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Samiriye Yeruşalim'in kuzeyinde kalan bölgedir. Şimdi ise Filipus'a güneye gitmesi söyleniyor. Gazze adıyla bilinen yer güneyde Akdeniz kıyısına yakın bir yerdir. Mısır ve Etiyopya'ya giden ticaret kervanları bu yol üzerinden geçerdi. Oraya varabilmesi için Filipus herhalde Yeruşalim'den geçecekti. Filipus Samiriye bölgesinde Tanrı sözünü çok sayıda kalabalık insanlara duyuruyordu ve birden oradan alınarak çöle gönderildi. Filipus Tanrı ruhunun etkin bir şekilde işlemekte olduğu bir yerden alınarak hiç kimsenin olmadığı bir yere, yani çöle gönderilmişti. Ama oraya vardığında Tanrı'nın kendisine tanıklık etmesini istediği bir kişiyi gördü. Elçilerin İşleri 8. bölüm 27 ila 28. ayetlerde Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yaşaya'nın kitabını okuyordu diye yazar. Buradaki Etiyopyalı adamın kraliçenin bütün hazinesinden sorumlu olan kişi olduğunu okuyoruz. Yani bu adam o günkü Etiyopya'nın bir tür maliye bakanıydı. Evet, bu adam çok yüksek bir makam sahibi, resmi görevli birisiydi. Bu adam yolculuğunda yalnız değildi. Beraberinde çok sayıda hizmetçi ve kendisine bağlı devlet görevlileri de bulunmaktaydı. Bu adam arabanın arkasında oturuyordu ve arabanın üzeri güneş gelmesin diye kalın bir bezle örtülüydü. Kendisinin özel bir sürücüsü vardı ve düzenli bir şekilde ilerliyorlardı. Bu adam Etiyopya vatandaşıydı ama tapınmak için Yeruşalim'e gelmişti. Buradan bu adamın soyca Yahudi olmayan ancak Museviliği benimsemiş biri olduğunu anlıyoruz. Bu adam kısa bir zaman önce Museviliğin merkezi olan Yeruşalim kentindeydi. Musevilik Tanrı tarafından verilen bir din olduğu halde bu adam kentten hala gözleri kapalı ayrılmıştı. Yaşaya peygamber kitabından bazı yerleri okuyor ama okuduğu şeyleri anlamıyor. Elçilerin İşleri 8. bölüm 29. ayette ruh Filipus'a git dedi, şu arabaya yetiş. Her tövbede olması gerektiği gibi burada da yol gösteren kutsal ruhtu. Filipus Tanrı ruhunun kullandığı Tanrı adamıydı. Tanrı sözü ise arabada zaten bulunuyordu. Çünkü Etiyopyalı hadım ağası Yaşaya kitabından okuyordu. Elçilerin İşleri 8. bölüm 30. ayette Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yaşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduğunu anlıyor musun diye sordu. Ama adam okuduklarını anlamıyordu. Bu nedenle tüm hizmetçilerini durdurup Filipus'u içeriye yanına aldı ve birlikte yola devam ettiler. Elçilerin İşleri 8. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında hadım biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Etiyopyalı nereye okuyordu? Göreceğiniz gibi bu adam Yaşaya'nın 53. bölümünden okuyordu. Okuduğu ayetler 7 ve 8. ayetlerdi. Bu adamın bu kitabı epey zamandır okumakta olduğu anlaşılıyor. Yine daha önceki ayetleri de okumuş olmalıydı. Yaşaya 53. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında şunlar yazar. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü, yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Elçilerin İşleri 8. bölüm 34. ayette hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın, peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Başlamak için ne kadar güzel bir yer. Kutsal ruh yönlendirdiği zaman her şey gül gibi mükemmel bir şekilde açılıverir. Kutsal ruh Mesih'e ait olan şeyleri alacak ve bunları açıklayacaktı.